Ayrım 15.
Dün akşam hep birlikte cenazeye kiliseye kadar eşlik etmek üzere öğretmenimizin evine gittik. Sokağın hemen başında iki at tarafından çekilen cenaze arabası beklemekteydi. Evin önünde müdür ve birçok öğretmen ve öğrenci göze çarpıyordu. Öğrencilerin büyük bir bölümü ellerinde meşaleyle gelmişlerdi. Çocukların velileri ise birer demet gülle onlara eşlik etmekteydiler. Cenaze arabasının içi çeşit çeşit çiçeklerle bezenmişti. Arabanın arkasına asılan bir çelengin üzerinde 4. sınıf öğrencilerinden biricik öğretmenimize yazıyordu. Kalabalığın arasında oradan oraya koşuşturan hizmetçi kadınlar dikkat çekmekteydi. Kısa bir sessizlikten sonra öğretmenimizin tabutu dışarı çıkarılarak arabaya yerleştirildi. Bunu gören çocuklar kendilerini tutamayarak ağlamaya başladılar. Bu arada çocuklardan biri üzüntüsünden kendini kaybettiği için annesi onu oradan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Cenaze arabası hareket etti. Arkasından sırasıyla rahipler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de yürümeye başladılar. Kiliseye vardığımızda tabut arabadan indirilerek mihrabın yanına kondu. Öğretmen ve öğrenciler tabutun yanına çiçek demetleri koyarlarken diğer kişiler de dualar okuyor ve ilahiler söylüyorlardı. Rahip duasını bitirip amin deyince herkes bir anda kiliseyi boşaltmaya başladı. Öğretmenim artık yapayalnız kalmıştı. Kendisi ne kadar da iyi yürekli ve sabırlı biriydi. Sahip olduğu tüm kitapları, defterleri, tabloları ve diğer bütün eşyalarını öğrencilerine dağıtmıştı. Ölmeden 2 gün önce müdüre, öğrencilerin cenaze törenine katılmalarına izin vermeyin, onların ağlamasına dayanamam demişti. Zavallı öğretmenim kapkaranlık kilisede tek başına kaldı. Hoşça kalın, sonsuza dek hoşça kalın, benim en iyi arkadaşım ve çocukluğumun tatlı anısı. Teşekkür, 28 Çarşamba. Zavallı öğretmenim, ders yılını tamamlamayı çok istemişti ama ne yazık ki ömrü buna yetmedi. Yarından sonraki gün sınıfta en son aylık öykümüzü okuyacağız. Cumartesi günü sınavlar başlıyor. Koskoca bir yıl ne çabuk da geçti. Eğer öğretmenimi kaybetmemiş olsaydım bu sezonun çok iyi geçtiğini söyleyebilirdim. Bu yıl kendimi geçen yıla oranla çok daha bilgili hissediyorum. Düşündüklerimi rahatça yazabiliyor, aritmetik işlemlerini son derece hızlı yapabiliyor ve okuduklarımı hemen anlayabiliyorum. Çok mutluyum. Gerek evde gerekse okulda bana yardımcı olan ve bilgi sahibi olmamı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bana her türlü konuda sevgi ve hoşgörü gösteren öğretmenime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığı açıklamalarla dersleri daha rahat anlamamı sağlayan Derussi'ye çok teşekkür ediyorum. Stardi, sana da bana azmin ne demek olduğunu gösterdiğin için çok şey borçluyum. Ve Garone, sen dünyanın belki de en iyi ve en nazik insanısın. Precossi ve Coretti'ye gelince, bana zor anlarda gösterdiğiniz direnç ve işteki başarınızla örnek oldunuz. Size ve diğer arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ama her şeyden önce benim ilk arkadaşım ve ilk öğretmenim olan, bana bildiği ne varsa öğreten ve üzgün zamanlarında bile sevgisini benden esirgemeyen babama teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca üzüntülü anlarımda acı çeken, neşeli anlarımda sevinen, benimle çalışıp benimle yorulan melek yüzlü anneme de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana tüm şefkatleriyle sevgi ve fedakarlığı öğreten anne ve babamın önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Son ayın öyküsü, batan gemi. Yıllar önce Aralık ayının sabahında buharlı bir gemi Liverpool limanından demir alarak yola çıkmıştı. Geminin içinde yaklaşık 200 kişi bulunmaktaydı. Bunların 70 kadarı gemi mürettebatıydı. Bu arada kaptan ve hemen hemen diğer bütün denizciler İngiliz vatandaşıydı. Yolcular arasında ise birkaç İtalyan vardı. Geminin gideceği yer Malta adasıydı. Ancak hava yolculuk için oldukça bulutlu ve kapalıydı. Yolcuların arasında 12 yaşlarında bir İtalyan çocuğu bulunuyordu. Kendisinin güzel bir yüzü ve Sicilyalıları andıran sert bakışları vardı. Çocuk içinde eşyaları bulunan eski bir valizi sıkı sıkı tutarak kalın halatların üzerine oturmuştu. Esmer yüzü ve sırtına kadar gelen siyah uzun saçlarıyla düşünceli bir şekilde gelip geçen insanlara bakmaktaydı. Çocuğun üstünde yama içinde eski püskü bir kıyafet ve sırtında da bir heybe vardı. Yüz ifadesinden ve bakışlarından oldukça sıkıntı çekmiş olduğu fark ediliyordu. Yaşı küçüktü ama tavırları büyük bir insana benzemekteydi. Gemi kalktıktan hemen sonra tayfalardan biri elinden tuttuğu küçük bir kızı Sicilyalı çocuğun yanına getirerek "İşte sana bir yol arkadaşı Mario" dedi ve hızla uzaklaştı. Küçük kız hemen halatların üzerine oturuverdi. Kısa bir bakışma anından sonra Sicilyalı kıza nereye gidiyorsun diye sordu. Küçük kız Malta'ya, oradan da Napoli'ye gideceğim diye cevap verdi. Daha sonra benim adım Giulietta Fagani. Napoli'ye annemi babamı görmek için gidiyorum diye devam etti. Mario hiçbir şey söylemeden karşıya bakıyordu. Sonra çantasından biraz ekmek ve kurutulmuş meyve çıkardı. Küçük kız da yanında getirmiş olduğu bisküvileri çıkarınca birlikte yemek yemeye koyuldular. İtalyan denizcilerden biri çocukların yanından geçerken nasıl, memnun musunuz diye sordu. Sonra birazdan bale yapmaya başlıyoruz, sıkı durun diyerek güldü. Rüzgar tüm şiddetiyle esmeye başlamıştı. Gemi bir o yana bir bu yana yalpalayarak ilerlemekteydi. Ancak her iki çocuk da denizin yaratabileceği tehlikeleri düşünmeksizin sohbet ediyorlardı. Küçük kız devamlı olarak gülümsüyordu. Kendisi Sicilyalı'dan yaşça daha küçük ama boyu daha uzundu. Esmer, ince bir yüzü ve sade bir kıyafeti vardı. Kısa kesilmiş kıvırcık saçları, başına bağladığı kırmızı mendili ve kulaklarına taktığı gümüş halka küpeleriyle oldukça sevimli görünüyordu. Çocuklar karşılıklı yemek yerlerken bir taraftan da birbirlerine başlarından geçen ilginç olayları anlatıyorlardı. Mario'nun annesi de babası da hayatta değildi. İşçi olan babasını kısa bir süre önce Liverpool'da kaybetmişti. Daha sonra İtalyan konsolosluğu onun cenazesini akrabalarının bulunduğu Palermo'ya göndermişti. Küçük kız ise ailesi tarafından zengin bir dul olan teyzesinin yanında kalmak üzere Londra'ya gönderilmişti. Ancak zavallı kadın bir trafik kazasında ölünce kızcağız ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştı. Daha da kötüsü, zengin sanılan kadının hiç parasının olmadığı ortaya çıkmıştı. Çocuk ve küçük kız gemide bir İtalyan tayfaya emanet edilmişlerdi. Kız bütün başından geçenleri anlattıktan sonra işte böyle ailem zengin olarak döneceğimi düşünüyordu. Ama gördüğün gibi eve beş parasız gidiyorum. Fakat yine de beni gördüklerine çok sevineceklerinden eminim. Umarım kardeşlerim de beni çok özlemişlerdir. 4 tane küçük kardeşim var. Aralarında en büyük benim diye konuşmasını sürdürdü. Çocuğun hiçbir şey söylemeden durduğunu görünce sen de akrabalarının yanına mı gidiyorsun diye sordu. Çocuk evet, eğer beni isterlerse diye cevap verdi. Kız neden seni istemesinler ki diye sorunca çocuk bilemiyorum diye karşılık verdi. Bir süre sonra birlikte denizden ve etraflarındaki insanlardan bahsetmeye başladılar. Bütün gün yan yana oturup oradan buradan konuştular. Dışarıdan bakanlar onları kardeş sanmışlardı. Bu arada küçük kız örgüsünü örüyor, çocuksa düşünceli bir şekilde denize bakıyordu. Akşam olup uyuma vakti gelince kız çocuğa iyi uykular dedi. Ancak tam o sırada oradan geçmekte olan İtalyan denizci bu gece kimse rahat uyuyamayacak çocuklar diye bağırdı. Tam çocuk kıza iyi geceler demek üzereyken birden şiddetli bir dalgayla dengesini kaybederek başını sandalyeye vurdu. Küçük kız çocuğun başının kanadığını görünce bir çığlık atıverdi. Diğer yolcuların hiç ilgilenmemesi üzerine hemen diz çöküp Mario'nun kanamakta olan alnını temizlemeye başladı. Başından çıkardığı kırmızı mendili çocuğun alnına sardı. Ancak bunu yaparken çocuğun başını göğsüne dayadığı için üzerindeki sarı elbisesi kan içinde kalmıştı. Yine de o bunu hiç önemsemeden kendini nasıl hissediyorsun Mario diye sordu. Çocuk gülümseyerek merak etme hiçbir şeyim yok dedi. Birbirlerine iyi geceler diledikten sonra uyumak üzere kameralarına çekildiler. Yolcular henüz uykuya dalmışlarken denizde aniden şiddetli bir fırtına koptu ve güvertede asılı olan 3 adet filikayı yerle bir etti. Bu andan itibaren geminin içine büyük bir kargaşa, korku ve çığlık sesi hakim olmuştu. Fırtına bütün bir gece boyunca tüm şiddetiyle devam etti. Dalgalar geminin bordasını büyük bir hızla dövmekteydi. Biraz sonra makinelerin üzerine örten kapak büyük bir gürültüyle kırılınca içeri sular dolmaya başladı. Motorların durmasıyla birlikte makine dairesindeki bütün görevliler dehşetle dışarı çıktılar. Suların her yere doluşmaya başladığı bir sırada güverteden bir sesin su pompalarını çalıştırın dediği duyuldu. Bu ses kaptana aitti. Tayfalar tam pompaları çalıştırmak üzereyken geminin içine giren sert bir dalga parmaklıkları ve kapıları parçalayıverdi. Suların altında kalarak boğulmaktan korkan tüm yolcular büyük bir panik içinde geminin büyük salonuna sığındılar. İnsanlar biraz sonra kapı girişinde kaptanı görünce kaptan kaptan diye hep bir ağızdan bağırıştılar. Daha sonra ne yapacağız, nerede duralım, kurtulma ümidimiz var mı diye ardı ardına sorular sormaya başladılar. Kaptan herkesin yatışmasını bekledikten sonra soğukkanlı bir şekilde lütfen biraz sabırlı olalım dedi. Bu sırada bir kadın kendini öne atarak çok yazık diye haykırdı. Onun dışında başka hiç kimse konuşmaya cesaret edemedi. Salonu büyük bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Herkes bembeyaz olmuş yüzlerle birbirine bakmaktaydı. Denizdeki dalgalar eskiye oranla çok daha fazla kabarmaya başlamıştı. Bu arada gemi yana doğru yatmış bir biçimde sürükleniyordu. Bir süre sonra kaptan tayfalara Filika'yı denize indirmeleri için talimat verdi. Ancak sandal denize indirilir indirilmez gelen sert bir dalgayla alabora oldu. İçinde bulunan 5 tayfanın ikisi denizin derin sularına kapılarak boğuldu. Diğer 3 kişi ise geminin halatlarına tutunarak kendilerini güçlükle güverteye atabildiler. Bu olaydan sonra yolcuların tümü büyük bir umutsuzluğa kapılmışlardı. 2 saat içinde gemi yarı yarıya kadar sulara gömülmüştü bile. Yolcuların sığındığı büyük salonda ise çok dokunaklı sahneler yaşanıyordu. Anneler umutsuzca çocuklarını kucaklarına bastırıyor, arkadaşlar birbirlerine sarılıp vedalaşıyor, bazı insanlar da denizde çırpınarak ölmemek için kendilerini kabinlerine kapatıyorlardı. Bu arada yolculardan biri tabancasını şakağına dayayarak ateşledi ve oracıkta can verdi. Bunu gören diğer yolcular içgüdüsel olarak birbirlerine sarılmışlardı. Bazıları da diz çöküp Tanrı'ya yalvarmaya başladılar. Mario ve Giulietta ise geminin bir direğine dayanmışlar, donuk gözlerle denize bakıyorlardı. Deniz sakinleşmeye başlamıştı. Fakat gemi yavaş yavaş batmaya devam etmekteydi. Bunun üzerine kaptan hemen tayfalara Filika'yı denize indirin diye bağırdı. Kalan son kurtarma sandalı 14 denizci ve 3 yolcuyla birlikte aşağı indirilmişti. Kaptanı geminin içine gören tayfalar haydi siz de gelin diye bağırdılar. Tam o anda kaptanın arkasında bir kadın beliriverdi. Kadın tam Filika'ya atlayacağı sırada ayağa kayarak yere kapaklandı. Bu arada Filika'daki denizcilerin gözü Mario'ya ilişince hep birlikte orada bir çocuk daha var diye bağırdılar. O ana kadar korkudan taş kesilmiş bir halde bekleyen çocuklar kendilerini toparlayarak hemen geminin ucuna yanaştılar. Tayfalardan biri çok üzgünüm ama en hafif olanınızı almak zorundayız çünkü sandal kapasitesini aşmış durumda dedi. Bunu duyan küçük kız büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak yarı baygın gözlerle Mario'ya baktı. Çocuk küçük kıza bakınca gözü onun elbisesindeki kana ilişti. Küçük kızın kendisi için yapmış olduğu fedakarlık aklına gelince hiç tereddüt etmeden sen atla sen daha hafifsin dedi. Sonra üstelik senin annen ve baban var benimse kimsem yok ben sana yerimi veriyorum haydi aşağı in diye devam etti. Tayfalar da bir yandan acele edin artık diye bağırmaktaydılar. Mario kızı kolundan tuttuğu gibi denize atıverdi. Küçük kız büyük bir çığlık atarak denize düştükten sonra tayfalar tarafından sandala çıkarıldı. Çocuk geminin üstünde saçları rüzgardan uçuşarak ve başı dik bir biçimde durmaktaydı. Sandal geminin batmak üzereyken oluşturduğu girdaptan kurtulunca küçük kız gözlerini çocuğa dikip ağlamaklı bir ses tonuyla ''Hoşça kal Mario, hoşça kal'' diye bağırdı. Çocuk da bir elini havaya kaldırarak ''Hoşça kal'' diye karşılık verdi. Sandal azgın suların arasında hızla ilerlemeye koyulmuştu. Artık gemiden en ufak bir ses gelmiyordu. Küçük kız son bir kez çocuğa baktığında onu diz çökmüş ve ellerini gökyüzüne açmış bir halde gördü. Artık bu sahneye daha fazla dayanamayacaktı. Ellerini yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. Başını kaldırıp denize doğru baktığında geminin tamamıyla sulara gömülmüş olduğunu fark etti. Temmuz. Annemin son sayfası. Bir cumartesi. Artık bu ders yılı da sona erdi Enrico. Bu arada sınıfta okuduğunuz öykü gerçekten de çok hoşuma gitti. Ancak sana arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılmak üzereyken kötü bir haber vermek zorundayım. Bundan böyle onlarla 3 aylığına değil sonsuza dek ayrı kalacaksın. Babanın işi gereği gelecek sonbahar hep birlikte Torino'ya yerleşeceğiz. Dolayısıyla sen de yeni bir okula başlamak durumunda kalacaksın. Bu seni çok üzecek öyle değil mi? Eski okulunu çok sevdiğin apaçık ortada. 4 yıl boyunca sürekli olarak görmeye alıştığın arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmak epey zor olsa gerek. Oranın senin zihnini açan, ufkunu genişleten ve sana iyi arkadaşlar kazandıran ilk kurum olduğunu biliyorum. Öyleyse içindeki bu tatlı duyguyu ve sevgiyi beraberinde götür ve arkadaşlarına büyük bir içtenlikle veda et. Belki ileride onlardan bazıları anne ve babalarını erkenden kaybedecekler. Bazıları genç yaşta ölecekler. Bazıları da ülkeleri için kanlarının son damlasına kadar savaşacaklar. Yine birçok arkadaşın babaları gibi dürüst birer işçi olacaklar. Kim bilir aranızdan biri de çıkıp ülkesine hizmet eden büyük bir devlet adamı olacak. Onun için arkadaşlarından kendileriyle olan gönül bağını koparmadan ayrıl ki bu büyük aile seni her zaman sevgiyle ansın. Sevgili Enrico, okul bir annedir. O seni benden henüz küçük bir çocukken aldı ama şimdi bana iyi, güçlü ve çalışkan bir genç veriyor. Okulunu hiçbir zaman unutma oğlum. Zaten unutmayacağından eminim. İleride büyük adam olup tüm dünyayı dolaşsan da, birçok büyük şehir ve muhteşem binalar görsen de bunların çoğu aklında kalmayacak. Ancak zekanın ilk temellerinin atıldığı o yıpranmış beyaz yapıyı ve küçük bahçesini her zaman hatırlayacaksın. Annen. Sınavlar. 4 Salı. İşte sonunda yıl sonu sınavları geldi çattı. Okulun önünde bekleşen anneler, babalar ve çocukların ağzından sınavdan başka bir şey çıkmıyor. Dün sabah kompozisyon sınavına girmiştik. Bu sabah aritmetiğe girdik. Etraf sürekli olarak çocuklarına tavsiyeler veren, kalemlerinin yazıp yazmadığını kontrol eden ve onları dikkatli olmaları için uyaran velilerle doluydu. Bu arada bizim yardımcı öğretmenimiz, şu siyah sakallı olan ve hiç kimseye ceza vermeyen Bay Kuati'ydi. Sınıfta yüzleri korkudan bembeyaz olmuş çocuklara rastlanmaktaydı. Öğretmen belediye tarafından gönderilen soru zarfını açarken sınıfta çıt çıkmıyordu. Biraz sonra öğretmenimiz kağıttaki problemleri yazdırmaya başladı. Sorular dikte edildikten bir saat sonra çoğu kişinin yüzünden düşen bin parçaydı. Çünkü sorular oldukça zordu. Kimi ağlıyor, kimi de hırsından sıraları yumrukluyordu. Ancak kimse bu çocukları suçlayamazdı. Çünkü zavallıcıkların birçoğu ya aileleri tarafından ihmal edilmişler ya da anne babalarına yardım ettikleri için çalışacak vakit bulamamışlardı. Ancak Derossi her zamanki gibi çocukların yardımına yetişerek çözdüğü işlemleri herkese fısıldamaya başladı. Bu arada matematik kuvvetli olan Garone de soruları çözemeyenlere yardım etmekteydi. Hatta Nobis bile kibirlenmeyi bir kenara bırakmış, çevresindekilere yaptığı işlemleri gösteriyordu. Stardi ise bir saat boyunca elleri şakaklarında bekledikten sonra 5 dakika içinde bütün soruları cevaplayıverdi. Öğretmen sıraların arasında dolaşırken sakin olun, sakin olun diye tavsiyede bulunuyordu. Cesaretini kaybetmiş bir çocuk gördüğü zaman da aslan gibi ağzını açarak onu güldürmeye çalışıyordu. Saat 11'e gelirken dışarı baktığımda bahçede sabırsızlıkla dolanmakta olan velileri gördüm. Precossi'nin babasının mavi gömleği ve simsiyah olmuş yüzüyle işten yeni çıktığı belli oluyordu. Onun dışında Crossi ve Nelly'nin anneleri de büyük bir heyecan içinde beklemekteydiler. Öğlene doğru babam da okula geldi ve gözlerini hemen benim bulunduğum sınıfa çevirdi. Canım babacığım benim. Saat 1'de herkesin sınavı bitmişti. Okul çıkışı tam bir bayram yerini andırmaktaydı. Herkes yaptığı işlemleri karşılaştırıyor ya da anne babalarının sorduğu soruları cevaplıyordu. Öğretmenler ise oradan oraya koşuşturarak velilerle konuşuyorlardı. Babam beni görür görmez elimdeki kağıdı alıp baktı ve sonra fena değil dedi. Hemen bizim arkamızda da Precossi'nin babası oğlunun kağıtlarına göz gezdiriyor ancak hiçbir şey anlamıyordu. Bunun üzerine babama dönüp bana şu işlemin sonucunu söyleyebilir misiniz diye sordu. Babam önündeki kağıttan sonucu okuyunca Bay Precossi büyük bir coşkuyla aferin oğlum diye bağırdı. Daha sonra babamı kutlayıp elini sıktı ve umarım sözlüde de başarılı olurlar dedi. Onlarla vedalaştıktan sonra babamla birlikte eve doğru yürümeye başladık. Ancak birazdan arkamızdan gelen bir sese kulak kabarttık. Dönüp baktığımızda Precossi'nin babası mutlu bir şekilde şarkı söylüyordu. Son sınav, 7 Cuma. Bu sabah hepimizin sözlü sınavı var. Saat tam 8'de herkes sınıfta hazırdı. 8'i çeyrek geçe öğretmenler bizi dörderli gruplar halinde büyük salona almaya başladılar. İçeride yeşil bir halının üstünde duran büyükçe bir masanın etrafında müdürle birlikte 4 öğretmen bulunuyordu. Masada oturanlar arasında bizim sınıf öğretmenimiz de vardı. Ben sözlüye ilk çağrılan grubun içindeydim. Sevgili öğretmenimin gözlerinde sınavı başarıyla bitirmemi isteyen bir ifade görüyordum. Diğer öğretmenler bizlere soru sorarken o bakışlarını bizden hiç ayırmıyordu. Sorulara cevap verirken zorlanınca hemen endişeli bir tavır takınıyor, ancak doğru cevap verince de gözleri ışıl ışıl oluyordu. Elinden gelse soruların yanıtlarını kulaklarımıza fısıldayacaktı. Onun yerinde çocukların velileri olsa belki de bu kadar heyecanlanmazlardı. Sözlü sınav sona erip de öğretmenler bana gayet iyi gidebilirsin dedikleri zaman sınıf öğretmenimizin mutluluktan gözleri parlamıştı. Salondan çıkar çıkmaz hemen sınıfa dönüp babamı beklemeye başladım. İçeride herkes heyecan içindeydi. Yavaşça içeri girip Garone'nin yanına oturdum. Garone oldukça mutsuz görünüyordu. Aklımdan bir an için onunla artık hiçbir zaman aynı sırada oturamayacağımız geçti. Henüz hiç kimseye Torino'ya yerleşeceğimizi söylememiştim. Garone'ye baktığımda onun iki büklüm olmuş ve düşünceli bir biçimde babasının eski bir fotoğrafının kenarına süs yaparken gördüm. Sıranın üzerine kamburunu çıkarmış bir şekilde oturduğu için gömleğinin arasından Nelly'nin annesinin ona hediye etmiş olduğu altın haç görünüyordu. Artık kendisine Torino'ya yerleşeceğimizi söylemem gerekiyordu. Bir elimi onun omzuna koyup, "Garone, önümüzdeki sonbahar Torino'ya taşınacağız," dedim. Garone şaşkın bir ifadeyle, "Nasıl yani, dördüncü sınıfı bizimle okumayacak mısın?" diye sordu. Ona hayır diye cevap verince hiçbir şey söylemeden önündeki resme devam etti. Daha sonra bana "Eski arkadaşlarını hatırlayacak mısın bari?" diye sordu. Kesin bir ifadeyle "Elbette hatırlayacağım ama seni herkesten daha çok," diye karşılık verdim. Bana baktığında yüzünde binlerce şey söylemek ister gibi bir ifade vardı. Fakat hiçbir şey söyleyemedi. Sadece sol elini uzatıp elimi sıktı. Tam o sırada öğretmenimiz kıpkırmızı olmuş bir yüzle içeri girdi. "Bravo çocuklar, şimdiye kadar her şey yolunda gitti, böyle devam edin," dedi. Sonra bizleri neşelendirmek için düşüyormuş gibi yaparak güçlükle duvara tutundu. Sınıftakiler onun gülmesine ve bu tür davranışlarına alışık olmadığı için oldukça şaşırmışlardı. Öğretmenin bu neşeli davranışları 9 ayın yaratmış olduğu yorgunluğu ve sabrın ödülüydü. Zavallıcık kim bilir kaç kez hasta yatağından kalkıp okula gelmişti. Sanırım ileride öğretmenim aklıma geldiğinde onu hep bu şen şakrak haliyle hatırlayacağım. Büyüdüğümde kendisiyle karşılaştığım zaman ise hemen koşup onun boynuna atılacağım ve onu yanaklarından öpeceğim. Veda. 10 Pazartesi. Öğlene doğru hepimiz sonuçları öğrenmek üzere okula gittik. Sokak heyecan içinde koşuşturan velilerle doluydu. Okula vardığımda Garone'nin babasını, Derossi'nin annesini, Bay Precossi'yi, Bayan Nelly'yi, duvarcının babasını ve Bay Stardi'yi gördüm. Sınıfta büyük bir gürültü vardı. Öğretmen içeri girdiğinde herkes konuşmayı kesip merakla ona bakmaya başladı. Öğretmen de hiç vakit kaybetmeden elindeki listeyi açıp sonuçları okumaya koyuldu. Abatucci geçti, 60. Arcinti geçti, 55. Duvarcı geçti, Crossi geçti. Daha sonra öğretmen hızlı bir şekilde Derossi Ernesto geçti, 70 tam puan aldı ve okul birincisi oldu dedi. Derossi'nin orada bulunan tüm yakınları büyük bir gurur içinde kendisini alkışlamaya başladılar. Garofi, Garone ve Calabrialı da geçtiler. Bu arada 2-3 kişi sınavı geçemeyince ağlamaya başladı. Öğretmen onları ve velilerini teselli etti. Daha sonra da Nelly geçti, 62 dedi. Nelly'nin annesi sevincinden oğluna hemen bir öpücük gönderdi. Öğretmen son olarak Votini'nin geçtiğini okuduktan sonra ayağa kalkarak, "Çocuklar, bu sizlerle artık son karşılaşmamızdı. Hep birlikte bir yıl boyunca acı tatlı anılar paylaştık. Sizlerden ayrılmak gerçekten çok güç olacak," dedi. Sonra, "Eğer sizleri farkında olmadan kırdımsa çok özür dilerim. Gelecek sene birlikte olmayacağız ama siz her zaman benim kalbimde olacaksınız. Hoşça kalın çocuklarım," diyerek konuşmasını tamamladı. Öğretmen sözlerini bitirir bitirmez öğrencilerin ve velilerin tebrik yağmuruna tutuldu. Bütün herkes onu öperek kutluyorlardı. Sınıftan "İyi tatiller öğretmenim, teşekkür ederiz hocam, bizi hiç unutmayın," gibi sözler işitilmekteydi. Kutlamalar bitince bütün sınıf büyük bir karmaşa içinde dışarı çıktık. Koridorda diğer sınıflar da bize karışınca etrafı kulakları sağır eden bir gürültü kaplamıştı. Kırmızı kalemli öğretmen yine her zamanki gibi çocukların arkalarından koşuşturmaktaydı. Rahibeye benzer diğer bir öğretmenimizin ise elleri ve cepleri çiçek demetleriyle dolmuştu. Öğrencilerin hepsi bir bayramı kutlarcasına coşkuluydular. Bu arada Robetti de bugün ilk kez koltuk değnekleri olmaksızın yürümeye başlamıştı. Bahçeye çıkarken herkes birbiriyle "Seneye görüşürüz, Eylül'de görüşmek üzere," diyerek vedalaşmaktaydı. Bu arada bütün bir yıl boyunca Derossi'yi kıskanan Votini, bütün her şeyi unutarak onun boynuna sarılmıştı. Ben de karşımda tavşan taklidi yapan duvarcıyı öpüp kucakladım. Sonra da Precossi, Garofi ve diğer çocuklarla teker teker vedalaştım. Bu arada Garone ve Nelly'yi hiç ayrılmayacakmış gibi birbirlerine kenetlenmiş görmek beni fazlasıyla memnun etmişti. Bunun dışında yine birçok çocuk Garone'nin etrafında toplanmıştı. Bu durumu dışarıdan seyreden babasının yüzünde ise şaşkın bir tebessüm vardı. Okulun kapısından çıkınca son olarak Garone ile vedalaştım. Onun boynuna atıldığımda kendimi tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bunun üzerine Garone beni omuzlarımdan tutup alnımdan öptü. Annemle babamın yanlarına döndüğümde babam bana "Bütün arkadaşlarınla vedalaştın mı Enrico?" diye sordu. Ben de ona "Evet" diye cevap verdim. Babam sıcak bir ses tonuyla "Eğer içlerinde kırmış olduğun birileri varsa onlardan özür dile oğlum" dedi. Bense gayet emin bir şekilde "Hayır, kimseyi kırmadım" diye cevap verdim. Annem ve babam son bir kez okula bakarak elveda dediler. Ancak ben içim burkulduğu için hiçbir şey söyleyemedim. Kitabın sonu.